Ayrım 7.
Sayfa 103. Ömer koltuktan kalkıp masasına yaklaştı ve tam önünde durup tuhaf bir ifadeyle "Yıllardır seni merak ediyorum. Sana bir özür borcum var. Bir akşam yemek yiyelim. Özür dilememe izin ver." dedi. Asla olmazdı. Bu saatten sonra Ömer'in tekrar hayatına girmesine izin veremezdi. Zamanında aptal gibi davranmış olabilirdi ama aptallığında bir haddi hududu vardı. Ölse bile onunla yemeğe çıkmazdı. "Mesela yarın akşam?" diye sordu Ömer. "Olur." "Olur" demişti. İnanılır gibi değildi. Niye böyle söylemişti ki? İnsanın beyniyle dili arasında bir bağlantı olması gerekmez miydi? Peki kendisinde neden yoktu? Odada yalnız kaldığında kendisini bir keder bulutunun içine düşmüş gibi hissetti. O günleri tek başına atlatmıştı. Hayatını yıkıp yeniden kurmuştu. Üstelik uzak diyarlardan gelen guruların seminerlerde milletimize hayatın anlamını fısıldamadığı, hatta Ferrari'sini satan bilgenin bile henüz yazılmadığı günlerde başarmıştı bunu. Yaşaması gerekenleri yaşamış, acısını çekmiş ve o defteri kapatmıştı. Bütün bunları başardıktan sonra koca bir aptal gibi Ömer'in tekrar hayatına girmesine izin vermişti. İnsan en büyük zaferleri kendisine karşı kazanıyordu. En büyük yenilgiler de yine kendisi karşısında aldıkları oluyordu. Ömer Bey ondan özür dileyecekti. Ne için? Karısını terk etmediği için mi? Aslı'nın gitmesine izin verdiği için mi? "Sen beni gerçekten sevmedin ki," diye söylendi sigarasının dumanının şekilden şekile girmesini izlerken. Bu bir suçlama değildi. Sevmedi diye suçlanmazdı ki insan. Biraz sevmişti Ömer onu, sevişecek kadar. Fedakarlık yapmadan, elini taşın altına sokmadan uzaktan sevmişti. Dünya bunlarla doluydu zaten. Sevgilisini kocasından ya da karısından vazgeçmeden seven sürüyle insan vardı. İşte şimdi onlardan biri karşısına geçip özür dileyecekti. Sevmemenin özrü olurmuş gibi ya da sevilmemenin çaresi. 20. Nalan'ı ilk defa böyle ağlarken görüyordu. Barın uzak köşesinde oturmuşlardı. Ağlayacağı belli olunca Nalan sırtını kapıya döndü. Akşamın erken saatleri olduğundan içeride henüz 5-6 kişi vardı. Nalan sinirli sinirli elindeki kadehiyle oynayıp duruyor, bir taraftan da aralıksız söyleniyordu. "Hayvanoğlu hayvan, karısı buyurdu diye beni anında kovdu. Ne karaktersiz oluyor bu erkek milleti, ben ölsem yapmazdım böyle bir şey. Hani beni çok seviyordu, üzerime titriyordu. Bok, yalandan evliydiler sözüm ona. Hanımefendi tek kalemde gitti anamı. Tüne koyayım ben o Hasan'ın adamlığının. Korkak İbni. Görecek ama gününü. Aldı başına belayı." "Saçmalama. Ne uğraşacaksın? İş mi yok sana Allah'ını seversen? Unut gitsin. Bırak kalsın o da sevimsiz karısıyla. En büyük ceza onu karısına bağışlamak," diye söze girdi Aslı. Nalan'ın saçma sapan şeyler yapmasından korkuyordu. Normal şartlarda yapmazdı ama şimdi şartlar normal değildi. Çıkabilecek rezaletleri düşündü ve içi sıkıldı. Barmen ikinci içkileri önlerine koyarken bir an için sustular ama Nalan'ın hırsı yatışacak gibi değildi. Gözlerini sabit bir noktaya dikmiş konuşuyordu ve konuştukça daha da sinirleniyordu. Kendine ait olmayan bir dil, kendine ait olmayan sözcükler kullanıyordu. Tamam, her zaman küfürbazdı Nalan ama şimdi bir kenar mahalle dilberinin ağzıyla konuşuyordu. "Karı bana attığı mesajı görüp delilenmiş. Kıyametler kopmuş gece evde. Bin kere de söyledim o salağa, mesajları hemen sil diye. Neyse bizimki bin bir yalan sıralamış ama kadın yememiş. Kocasının duşta çektiğim fotoğraflarını yollayacağım ona hediye olarak. Madem ben kovuldum o da delirsin. Hasan Bey de öğrensin kadın kısmıyla uğraşılmayacağını." Telefonu çıkarıp Hasan'ın duştaki fotoğrafını açtı ve Aslı'ya uzattı. Aslı gayri ihtiyari baktı ama hemen pişman olup gözlerini kaçırdı. Doğal olarak adam çırılçıplaktı. "Yatakta da var," diye ekledi Nalan. "Asıl Milano'dakileri görmen lazım. Gerçi Milano olduğu anlaşılmıyor ama ben bir yazı ekleyiveririm artık. Her fuara birlikte gidiyorduk. Anlaşılmasın diye o önceden gidiyordu, ben de hafta sonunda." Aslı Nalan'ın ifadesini görünce korktu. Tüm söylediklerini yapacak gibi duruyordu. Soğukkanlılığını asla yitirmeyen, daima bir mantık abidesi olarak gezen arkadaşı intikam komandosu olup çıkmıştı. Söyledikleri ona göre şeyler değildi. Sanki kızın içine deli kaçmıştı. "Peki ne geçecek eline?" diye sordu Aslı ve içkinin yanına bıraktıkları peçeteyi arkadaşına uzattı. "Ne kazanacaksın?" Nalan gözyaşlarını kurularken öfkeyle bağırdı. "Sen gerizekalı gibi kaçıp gittin de ne kazandın? Aferin ne terbiyeli kız diye madalya mı taktılar sana?" Hiçbir şey kazanmadıysam bile en azından kendime saygımı kaybetmedim. Kadın seni kovdurdu çünkü kocasıyla ilişkin vardı. Kader kurbanı falan değilsin yani. Adam da onu tercih etti çünkü seni o kadar da çok sevmiyordu. Her şey bundan ibaret. Şimdi gidip seni sevmiyor diye adamdan intikam mı alacaksın? Dua et, en azından bunu öğrenmiş oldun. Salak gibi sana ölüp bitiyor sanacaktın. Barda oturanlar dönüp baktılar. Nalan daha şiddetli ağlamaya başladı. Beni seviyor, biliyorum dedi sümüklerini çekerek. Bak buraya gelmeden önce mesaj attı. Seni dünyada her şeyden çok seviyorum ama oğluma bunu anlatamam diye. Telefonu kurcalayıp mesajı Aslı'ya gösterdi. Telefon değil Pandora'nın kutusu diyecekti Aslı. Ama yüz ifadesini ciddiyetle izleyen Nalan'a bakınca kalbi öylesine burkuldu ki susmak zorunda kaldı. Her şey Aslı'nın iki dudağı arasındaymış gibi bakıyordu Nalan. Sanki Aslı seni tabii ki seviyor dese Hasan onu seviyor olacaktı. Böyle çaresiz birine duymak istemediği şeyleri söylemek yürek ister. Aslı da o an kendisini hiç yürekli hissetmedi ve boşanan nasıl boşanıyor diyemedi. Seni kışkırtmamak için gazını almaya çalışıyor da diyemedi. Zor oldu ama iğrenç yalancı bile diyemedi. Oğlu üzülmesin diye bütün faturayı sevdiği kadına çıkarmanın nasıl bir mantığı olabilirdi ki? Gerizekalı herif kendi oğluna ne diyecek dilerdi. Bak oğlum, arada çocuk varsa sakın boşanma. Sevmediğin kadını ömür boyu mutsuz ol mu? Hadi, hadi kes ağlamayı. Ali Kerim neredeyse gelir dedi Aslı. Tam işten çıkarken aklına gelmişti Ali Kerim'i çağırmak. Hem belli mi olur, belki Nalan'la hoşlanırlardı birbirlerinden. Gerçi Nalan'ın o koca kafadan hoşlanması imkansızdı ama yine de kafaları dağılırdı belki biraz. Nereden çıkardın bu herifi başımıza diye mızmızlandı Nalan. Elin adamını çekecek halde değilim. Uzatma ya, aksiyon olur biraz dedi Aslı sırıtarak. Tam başını kapıdan yana çevirmişti ki Zerrin'in içeriye girdiğini gördü ve canı sıkıldı. Dişlerin arasından Zerrin geldi diye haber verdi. Zerrin'in yanında estetiğin dozunu kaçırmış bir kadın vardı. Uzakta bir masaya yerleştiler ama Zerrin'in radarları onları anında tespit etti. Geçen gece fena halde kapıştıkları için uzaktan soğuk bir şekilde el sallamakla yetindi. Biraz sürerdi bu tafraları, sonra normale dönerlerdi yine. Zerrin kesintisiz arkadaşlık yapılamayacak kadar yorucu biriydi. İnsan onunla ilişkisinde bazen mola almak istiyordu. Ömer'le aylar önce Akmerkez'de karşılaştığına ve sadece 5 dakikacık sohbet ettiğine yeminler etmişti. Havadan sudan konuşmuşlar ve laf arasında Aslı'dan da bahsetmişlerdi ama azıcık. Bu karşılaşmayı onlara anlatmamıştı çünkü Aslı'yı üzmek istememişti. İşte bu kuyruklu bir yalandı. Zerrin insanlara özenli davranan biri değildi ve hiçbir şeyi kendine saklama becerisi yoktu. Herhalde küçükken biri ona susarsan ölürsün demişti. Aslı adı gibi biliyordu. Ömer'e tonla şeyi anlatmış ve sonra da korkmuştu. Şimdi de karşısında oturan estetik kraliçesinde heyecanlı heyecanlı bir şeyler fısıldıyordu. Aslı konunun kendisi ve Ömer olduğundan emindi. Muhtemelen hikayeyi en baştan almış yeni arkadaşına özetliyordu. Zerrin için kural şuydu. En yakının fiziksel olarak en yakınındakidir. Kimi bulsa ona konuşurdu. Kendi sırlarını da dostlarınkileri de anında bozuk para ederdi. Nalan'a doğru eğilip şu anda benim dedikodumu yapıyor diye fısıldadı. Bunu söylerken Nalan'ın o sırada kontrol dışı olduğunu hesaba katmamıştı. Nalan hemen o tarafa dönüp Zerrin diye seslendi barın bir ucundan. Herkes gibi Zerrin de onlara baktığında dedikodu yapma diye bağırdı. İnsanlar gülüştüler. Beti benzi atan Zerrin eliyle deli işareti yapmakla yetindi. Utancından bütün dikkatini içkisinin içindeki limona veren Aslı ise gecenin bir an önce bitmesini diledi. Ali Kerim geldiğinde ikisi de 3. içkilerini bitirmişlerdi. Aslı artık içeriye giren herkesi Ömer'e benzetiyordu. Bir keresinde kısa saçlı bir kadını bile o sanmıştı. Üstelik kadın yaklaşık 1.10 boyundaydı. Çekiç kafa yanlarına otururken dikkatini kapıdan uzaklaştırmaya karar verdi. Korktuğunun aksine o akşam Nalan Ali Kerim'e kötü davranmadı. Belki dünyada acı çeken başka insanlar olduğunu görmek içine su serpmişti. Birkaç kez ısrarla Ali Kerim'e karısının mutlaka bir sevgisi olduğunu söylediyse de ortam fazla gerilmedi. Ali Kerim bu ihtimali kesinlikle reddederken Aslı da ona destek verdi. Oysa bu konuda o da Nalan gibi düşünüyordu. Bir taraftan da Nalan'ın başkalarına karşı acımasız bir gerçekçilikle doluyken kendisine bir hayal dünyası kurması karşısında şaşkındı. Bir ara dilini tutamayıp Ali Kerim'in üzerine fazlaca giden arkadaşına ''Kızım sana ne, bırak kim neye istiyorsa ona inansın.'' diye çıkıştı. ''Bak sen de hala Hasan'ın sana aşık olduğuna inanmak istiyorsun.'' Ama Nalan kızacağına kadehin sonunu kafasına dikip kendinden emin bir şekilde çünkü bana aşık biliyorum deyince Aslı'nın kafasında bir şüphe belirdi. Belki de asıl ben bana olanın Nalan'a da olduğuna inanmak istiyorum. Gecenin ilerleyen saatlerinde Nalan ve Ali Kerim kötü kaderlerini lanetler yağdırırken Aslı içindeki şüpheyle boğuşup durdu. Hasan Nalan uğruna her şeyi terk etse arkadaşı için mutlu olurdu elbette. Ama acaba bu mutluluğun üzerine gizli bir kıskançlığın gölgesi düşer miydi? Sonuçta o uğruna dünyalar yıkılan bir kadın olmamıştı. Eğer Nalan olabilseydi belki de Aslı kendisini daha yalnız hissederdi. İçki insanı fazla hassaslaştırıyordu bazen. Ben kötüyüm diye düşündü ve arkadaşına bakınca gözleri doldu. Nasıl da perişan görünüyordu. İçinden ona sarılmak geldi. Çekilsene be manyak diyerek onu itti Nalan. Aa, hiç sevmem sarhoş ılışıklığını. Ben bayılırım diye atıldı Ali Kerim. Gel bana sarıl. Aynı espriyi hoş bir adam yapsa insan gülerdi belki ama kafası vücuduna göre bu kadar büyük bir yapınca olmuyordu işte. Yok ben uzayacağım geç oldu dedi Aslı ama ayağa kalkmasıyla oturması bir oldu. Sanki beyni çekip küçülmüş de kafatasının duvarlarına çarpıp duruyor gibiydi. Yine çok içmişti farkında olmadan. Duman olmuşum be diye söylendi. Nalan güldü ve çantasını toparlayıp Aslı'nın koluna girdi. Unuttun mu kızım? Bu gece sende kalıyorum. Atlarız beraber bir taksiye şimdi. Böyle bir şey konuştuklarını Aslı hiç hatırlamıyordu ama şimdi itiraz etse ayıp olurdu. Ali Kerim katiyen olmaz sizi illa ben bırakacağım diye tutturunca üçü beraber çıktılar bardan. Arabaya bindikleri anda Ali Kerim'in de dut gibi sarhoş olduğu çıktı ortaya. Eve vardıklarında Aslı toprağı öpmek istedi. Nalan ise biraz daha ileri gidip çöpün yanına kustu. Daha sonra Aslı içkinin tesiriyle olsa gerek bir düşüncelilik fırtınasına tutuldu ve Ali Kerim'in bu şekilde araba kullanmasının tehlikeli olduğunu söyleyip onlarla birlikte kalması için ısrar etti. Daha eve girerlerken yaptığına pişman olmuştu bile ama laf bir kere ağzından çıkmıştı. Ali Kerim'e salonda uyuması için bir battaniye ile üzerinde Maldives yazılı bir tişört verdiler. Güzelin beyaz kalipe bunu hak edecek ne yapmıştı? Aslı Ömer'le buluşacak olmasının verdiği gerginlik ve evinde başkalarının kalmasının verdiği huzursuzlukla bütün gece kabuslar gördü. Kabuslardan birinde Jülide Ömer'le sevişiyordu ve bacaklarının arasından oluk oluk kötü kokulu beyaz bir sıvı akıyordu. Kanter içinde uyandığında o koku hala genzine doluyordu ve vücudu tiksintiyle kısılmıştı. Gecenin karanlığında yatağından kalkıp avuçlarına sıktığı parfümü var gücüyle içine çekti. 21. Sabah mutfaktan gelen gürültülerle uyandı ve akşamki yemek aklına gelir gelmez kalbi deli gibi çarpmaya başladı. Nihat etmeyi Ömer'le buluşmayı kabul etmişti ki, yıllardır kendisini heyecanlandırmayan erkeklerle görüşmeye alışmıştı. Yeni yetmelik günlerine ait bu telaş ona taşınamayacak kadar ağır geldi. Derin bir of çekerek yataktan kalktı. Aşık insanların hayatta kalması bile mucizeydi. Tutkusuz ilişkiler ve onların verdiği hafif memnuniyetler sağlık için kesinlikle daha iyiydi. Eğer kalbi hızlı çarpsın isterse gider 2 kilometre koşardı. Üzerine bir eşofman ve tişört geçirip mutfağa gittiğinde Ali Kerim'i dolapları karıştırırken buldu. Uyku mahmurluğuyla her zamankinden çirkin görünüyordu. En azından insanın bir cumartesi sabahı evinde görmek isteyeceği biri değildi. Koca kafası, takım elbisesinin pantolonu ve Aslı'nın tişörtüyle güzelin mutfaktaki dev bir lekeye benziyordu. Üstelik çıplak ayakları zeminin üzerinde ıslak izler bırakıyordu. Ve bu Aslı'nın midesini allak bullak etti. Yine de suratına sahte bir gülümseme oturtup onu korkutmasını umduğu yüksek bir sesle günaydın diye bağırdı. Ali Kerim sıçradı ve günaydın dedi. İki güzel hanıma kahvaltı hazırlamaya çalışıyordum. O zaman köşedeki markete gidip bir şeyler almanı öneririm. Çünkü bu evde iki güzel hanımı doyuracak hiçbir şey yok. Marketi geçince ileride bir de pastane var. Burası kendi evi olduğuna göre çekiç kafaya sen demesinin bir mahsuru yoktu herhalde. Tamam o zaman. Çayı koyup hemen gidiyorum. Bir ziyafete hazır olun. Aslı hiç kahvaltı etmezdi. O yüzden evinde her türlü lüks tüketim maddesi bulunsa da zeytin, sucuk benzeri gıdalara pek rastlanmazdı. 10 dakikalığına bile olsa Ali Kerim'den kurtulmanın verdiği mutlulukla Nalan'ın uyuduğu odaya daldı ve perdeleri açtı. Aslında bu oda Aslı'nın kıyafetlerine aitti ama 40 yılda bir biri geldiğinde kalması için bir yatak konmuştu. Nalan huysuz bir ifadeyle gözlerini açtı, kötü kötü baktı ve anlaşılmaz bir şeyler mırıldanıp tekrar kapadı. Makyajını temizlemeden yattığı için yanaklarında kara kara izler vardı. Aslı gibi o da sabahları neşeli uyanmazdı. Hadi kalk artık, bir an önce içeridekinden kurtulmamız lazım. Of ya, tamam, 5 dakika sonra geliyorum. Tam pes edip çıkmaya karar verdiği anda gözleri yerdeki çoraplara takıldı. 2 ayağı olan Nalan'ın 4 çorap giymesi doğal değildi. Hırsla yorganı çekti ve kalk dedim sana diye söylenerek odadan çıktı. Ali Kerim marketin yolunu tutmuştu bile. Aslı onun nemli ayaklarını makosenlerin içine çorapsız nasıl sığdırdığını düşündü. Bütün bu olanlar kendi suçuydu. Dün akşam durduk yerde Ali Kerim'i içkiye çağırmasa bu felaket yaşanmayacaktı. Adam 12 saat içinde hayatının ve salonunun ayrılmaz bir parçası oluvermişti. Şu andaki en büyük dileği Ali Kerim'in Nalan için tek gecelik kötü bir anı olarak kalmasıydı. Bir diğer büyük dileği de yemekte Ömer'den fazla etkilenmemekti ve sonuncusu da akşama doğru kıyafeti seçebilmekti. Hemen duşa girdi. Saçlarını kurutup salona döndüğünde Nalan hala ortalarda yoktu ve hakikaten güzel bir kahvaltı sofrası onları bekliyordu. Ali Kerim paraya kıymıştı anlaşılan. Birden acıktığını hissetti. Vay canına, harika bir sofra hazırlamışsın dedi ve içinden gitsen de biz de Nalan'la şöyle güzel bir kahvaltı yapsak diye ekledi. Çok güzel yemek de yaparım. Ali Kerim gerine gene sofraya baktı. Sen duşlarken Sinan diye biri aradı, sonra tekrar arayacakmış. Aslı bir süre ağzı açık ona baktıktan sonra alt komşuların duyabileceği yükseklikte bir sesle ''Sen telefonunu mu açtın?'' diye bağırdı. ''Özür dilerim, bir mahsuru olabileceği aklıma gelmedi.'' ''Harika, uzun zamandır sahip olduğum en iyi sevgili adayı şu anda bir kaltak olduğumu düşünüyor, sağ ol.'' Ali Kerim'in özürlerini aldırmadan kendini kanepeye attı ve bir sigara yaktı. Son yemekte Sinan açık açık ''Sevgilin var mı?'' diye sormuştu, o da ''Hayır'' demişti. Cumartesi sabahı evinde telefon açan bir adamın nasıl bir izahı olabilirdi ki? Tam da Ömer'le buluşacağı gün Sinan'ın hayatından çıkmasına izin veremezdi. İyice savunmasız kalmak olurdu bu. Telefona uzandı ve Sinan'ın numarasını tuşladı. Merhaba dedi neşeyle. Merhaba. Sinan'ın sesi her zamanki sıcaklığından yoksundu. Kahvaltıya gelmek ister misin dedi Aslı. Arkadaşlarım bende kaldılar ve acayip bir kahvaltı hazırladılar. Ben de sana Yeniköy'de kahvaltı yapalım demek için aramıştım. Bingo. Ses eski sıcaklığına kavuşmuştu. Hadi kalk gel. Burası da Yeniköy sayılır dedi Aslı cilveli bir sesle. Telefonu kapattığında en sonunda kalkmış olan Nalan'a ve Ali Kerim'e dönüp talimatlarını verdi. Birazdan buraya müstakbel erkek arkadaşım gelecek ve siz ikiniz sevgili numarası yapmaya hazırlansanız iyi olur. Saçmalamaya başladın diye itiraz etti Nalan. Aslı gözlerini Nalan'ınkilere dikip tehditkar bir tavırla çok zor olacağını sanmıyorum dedi. Ali Kerim'in çoraplarını getir istersen, belki giymek ister. Senin yatağının yanında yerdeler. 22. Sinan'ı ilk kez gündüz gözüyle görüyordu. Gece ışıkları ve sigara dumanı olmadan daha gerçek biri olmuştu. Temiz ve sağlıklı görünüyordu. Kısacık koyu renk saçları ve kemikli bir yüzü vardı. Bir erkekte şimdiye kadar gördüğü en güzel dudaklara sahipti. Baktıkça ve konuştukça daha da hoş geliyordu insana. Bazıları durdukça tesir eder derdi annesi. Gerçi o bu sözü daha çok kadınlar için kullanırdı. Zaten annesinin bir erkek için yorum yaptığı duyulmuş şey değildi. Koltuklara yayılmış otururlarken Aslı Sinan'ın değişen yüz ifadesini seyretmekten zevk alıyordu. Rahat ve eğlenceli bir adamdı. Varlığı o korkunç sabahın sevimli bir hale gelmesini sağlamıştı. Ali Kerim bile insanın gözünü fazla rahatsız etmez olmuştu. Yaklaşık bir saat sonra kendini bu adamı sevebilir miyim acaba diye düşünürken yakaladı. Bu fikri hızla kafasından uzaklaştırmaya çalıştıysa da başaramadı. Zaten hep böyle olurdu. Ne zaman bir şeyi düşünmemeye gayret etse tüm kafası onunla dolu verirdi. Ortaokuldayken ders aldığı bir Almanca hocası vardı. Kısa boylu, mini minnacık elli, zayıf, kelleşmiş kafasında birkaç tel beyaz saçı olan gözlüklü bir adamcağız. Bir ders sırasında Aslı adamı çırılçıplak bir halde parmak uçlarında koşarken hayal etmişti. Ve bir yıl boyunca bu çirkin görüntüyle boğuşup durmuştu. Kahvaltıdan biraz sonra Ali Kerim ve Nalan gidince Aslı saatlerdir Ömer'i düşünmediğinin farkına vardı. Bu mucize gibiydi. Oysa dün gece bütün günü tırnaklarını yiyerek geçireceğini sanmıştı. Gerçi şimdi yine kalbi çarpıyordu ama başka bir nedenle. İlk kez gündüz görüşüyoruz değil mi dedi Sinan gülerek. Aslı biraz önce aynı şeyi kendisinin de aklından geçirdiğini söylemedi. Aa doğru vallahi dedi ve tam Sinan'ın karşısındaki koltuğa kıvrıldı. Hayal kırıklığına uğradım. O da ne demek? Gece güzeli değilmişsin demek. Aslı derin bir nefes aldı. En son güzeller güzeli bir kız arkadaşına sevgilisinin kusura bakma ama seni cinsel anlamda çekici bulmuyorum dediğini duyduktan sonra erkek milletinden korkar olmuştu. Durduk yerde bir dürüstlük illetine tutulmuşlar, her şeyi pat diye söylemeye başlamışlardı. Kadın kısmı eskiden ayrılmak için sen daha iyilerine layıksın ya da sana aşık olup bağlanmaktan korkuyorum palavraları sıkan erkekleri mumla arar olmuşlardı. İyi bir şey söyledin galiba, teşekkür ederim dedi Aslı. Vallahi artık akşam barda gördüğüm bir kadını sabah tanıyamıyorsun. Makyaj, saç, kıyafet derken hepsi güzel görünüyor. Göğsü olmayan ona göre sütyen takıyor. Dudağı olmayan silikonlu ruj sürüyor. Saçı kısa olan postiş miydi ondan takıyor. aslı bu klişe sohbeti yapmasak daha iyiydi diye düşündüyse de bu güzel dudaklı adama ikinci bir şans daha verdi. Fena mı oldu yani? Eskiden bir avuç güzel kızın peşinde kuyruğa girerdiniz. Sinan önce bir kahkaha patlattı, ardından gözlerini Aslı'nınkileri dikip, sen hemen evlenmek mi istiyorsun diye sordu. Ne? Bu da nereden çıkmıştı böyle? Aslı kocaman açılmış gözlerle Sinan'a baktı. Salak mıydı bu adam? Lütfen olmasın diye acele bir dua etti. Neyse ki Tanrı bu kez onu duydu. Kolyende karanfiller var da. Aslı geçen yaz Bodrum'dan aldığı kolyesine baktı. Mavi taşlar ve ağzımıza attığımız türden kuru karanfillerle süslüydü. Bizim orada evlenmeye hazır kızlar boyunlarına karanfil takarlar. Sahi mi? Neden acaba? Sanırım hormonlarla ilgili bir şey ve kokuyla. Gelin hamamına gittiğinde kız üzerindeki her şeyi çıkarıp bir tek kolyesiyle yıkanırmış. Kokusu üzerine sinsin diye. Odanın havası değişmeye başlamıştı. Aslı Sinan'ın istekli bakışlarının farkına varmamış gibi davranmaya çalışıyordu. Peki evlenmeye hazır olmayan kızlar ne takarlar? Çeşit çeşit tohumlar. Bu da göçebe kültürünün etkisi. Bir yerde fazla kalmadıklarından kendileri için değerli olan tohumları genç kızların boyunlarına asıp göç ettikleri yerlere götürürlermiş. Konu Aslı'nın çok hoşuna gitmişti. Kahve yapmak için kalkıp mutfağa yöneldi. Cezvenin başında dikilirken merakı da engel olamadı ve salona seslendi. Ya evli kadınlar ne takar? Yanıt salondan değil, tam arkasından geldi. Sinan ufak ufak ensesini öperken bir taraftan da anlatmaya devam ediyordu. Çocukları olana kadar karanfil takmaya devam ediyorlar. Olunca da boy otu denilen başka bir şey. Anne bir yere giderken boy otu kolyesini çocuğun boynuna takıyor ki çocuk onun yanında sansın.